Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam şehriyle huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine teknik ve teknoloji konularına değineceğiz. Farklı bir zaviyeden bakmaya çalışacağız konuya. İslam terakkiye mani midir, değil midir? Yıllarca zebunu olduğumuz modernleşme veya medeniyet yolculuğunda işte teknik ve teknolojide ileri düzeylerde olma zebunu olduğumuz bu durum hakikaten zebun olunacak, hakikaten peşine düşünülecek bir şey miydi? Yoksa başka bir yoldan gitmek mümkün müydü? İkinci bir yol var mıydı? Bununla alakalı çeşitli mülazaları, çeşitli hususları siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Pierce'e yazılan Reis Seattle tarafından bir mektup var. Reis Seattle diyor ki Başkan Franklin Pierce'a, "Beyaz adamın topraklarımızı satın alma hususundaki isteğini düşüneceğiz." Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla birlikte gidiyor ve diyor ki bu topraklarınızı biz kan dökülmesin satın almak istiyoruz. Diyor ki Reis Seattle, "Fakat diyor benim ulusum soruyor. Beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzü ve toprakların sıcaklığı, koşan antilopların çabukluğunu nasıl satın alacak? Gökyüzü nasıl satılır ya da satın alınır? Ya toprakların sıcaklığı? Bunu tasavvur etmek bize yabancı. İnsan havanın tazeliğine, suyun şakırtısına sahip olmazsa onu nasıl satabilir? Biz sahip değiliz ki, biz sahip olmadığımız bir şeyi nasıl satacağız? Bu teklifiniz üzerinde düşüneceğiz. Biz satmaya razı olmadığımız takdirde beyaz adamın tüfeğiyle gelip topraklarımızı alacağını biliyoruz. Fakat biz vahşi insanlarız. Beyaz adamsa geçici olarak iktidardadır ve o kendisini bütün dünyanın kendisine ait olduğu bir tanrı sanmaktadır." Evet, ne kadar manidar, ne kadar hikmetle dolu bir mektup yazıyor Reis Seattle Başkan Franklin Pierce'e. Nihayetinde elbette Amerika gidiyor ve toprakları alıyor. Burada şu gökyüzünün ve toprakların, evet, mülk edinmek aslında İslam'ın da mülkün biz Allah'a ait olduğunu, mutlak sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu biliyoruz. İnsan emaneten bu mülke sahip oluyor. İslam'ın da böyle mülk sahip olmaya cevaz verdiğini, izin verdiğini de biliyoruz. Ancak gökyüzü böyle bir şey değil veya bir insanın ufuk çizgisini görme hakkının elinden alınması böyle bir şey değil. Bunlar satın alınabilecek şeyler değil. Bir insanın tabiatı temaşa etme, onu izleme, ondan istifade etme hakkının satın alınması veya satılması meseleleri üzerine de düşünmek gerekiyor. Şimdi bir bölümünü aktardığımız bu mektup elbette kapitalizmin iğrenç yüzünü gösteriyor bize. Böyle yorumlayabiliriz. Ancak dikkat celbeden, nazara dikkatlerimizi celbeden bir diğer tarafı, uygarlıktan uzak bir adamın kurduğu böylesine hikmet dolu cümleler. Kızılderililerin tevhid inancıyla ilişkileri, yakınlıkları farklı bir tartışma konusu. Ancak sıcaklık, çabukluk gibi aslında somutlaştırılmış soyut kavramlarla bir mülk tarifi yapıyorlar. İnsan tabiat ilişkisine Batı'nın kurduğu hiyerarşik düzeni kıran bir açılım getiriyorlar. Hiyerarşik düzenden kastımız insanın tabiatın üstünde ondan daha üstün olarak konumlandırılması meselesidir. İnsan tabiattan üstün müdür? Yoksa onu güzelleştirecek, onu sevk ve idare edecek, Cenab-ı Allah'ı onda tecelli ettirecek bir halife midir? Temel sorunsal, İslam şehri programının temel ele aldığı temel sorunsal bu. İşte Reis Seattle'da insan-tabiat ilişkisine Batı'nın kurduğu hiyerarşik as-üst ilişkisini kıran bir açılım getiriyor. Bu tasavvur İslam'ın dünya görüşü çerçevesinde. Güncele uyarlandığında ise George Orwell kim için kullanmış olursa olsun Berlin duvarından olduğunu iddia ederek parçalarını 10 dolara satan büyük biraderin, George Orwell'ın tanımlamasıdır büyük birader, büyük biraderin her manayı madde haline getiren paradigmasına karşı bir dengeye tekabül ediyor bu. Evet, Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'da Almanya'dan Malum Berlin duvarı, Doğu Batı Almanya'yı birbirinden ayıran bu utanç duvarının parçaları olduğu iddia edilerek insanlara satın almak küçük beton parçalarının satıldığını görüyorsunuz. Dünyanın çeşitli yerlerinde, hatta Almanya'da dahi bu parçaların satıldığını görüyorsunuz. Bu her şeyin, taşın, toprağın materyal haline, materyaldir elbet ama materyalist bir zihniyette madde haline getirildiği, ruhunun yok sayıldığı ve insanın madde ve mana olarak birbirinden ayrıldığı bir parçalanma, bir yabancılaşmanın meydana geldiği bir hususu dile getirmeye çalışıyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, çevre konusu son 100 yıldır piyasasını artırarak, evet elbette bir piyasası var bu konunun, ivmeyle yükseliyor. Seküler jargon vakayı trend, bu yükselme meselesini trend olarak, eğilim, insanların eğilimi, tabiata doğru eğilimleri olarak tarif ediyor. Bunun en temel nedeni, enformasyon aygıtları takip edildiğinde tabiatın tahrip edilmesinin ayırt etmeksizin tüm insanları etkilemesi. Hava, su, toprak müşterek olduğu düşünüldüğü için bunlarda meydana gelen olumsuzluklar insanları önlem almaya itiyor diyebiliriz. Diğer taraftan, tahrip edilmiş bir ortamın yenilenmesinin ve temizlenmesinin bedeli yüksek. Bu söylentiler bir yana, hava, su ve toprağın yanına ana asırı erbağının dördüncüsü ateşi de eklemek gerekli. Zira ateş, müthiş bir temsil kabiliyeti var bu maddenin. Mesela ateş gibi gitmek, ateş gibi yürümek, ateş gibi çalışmak gibi temsil gücü yüksek. Ancak diğer taraftan ateşi biz üretim kaynağı olarak temsil edebiliriz. Kapitalist ülkelere çevre hassasiyetinde motor gücünü sağlayan argüman ateş olacak, buhar, işte buharlı makineler çalışmaya başlayacak. Veya bugün zaten bizim motor dediğimiz şey temel itibariyle ateştir, ateşlemeye dayanmaktadır, yanmaya dayanmaktadır. Çevre bozulmasının ekonomik kalkınmayı kösteklenmesinden kaygı duyuluyor. Son olarak bunu da söyleyebiliriz. Tılsımlı kelime ise çevre konusunda sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir kelimesinin eklenmesiyle oluşturulan sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir su yönetimi, orman gibi tüm tamlamalar bir oyunun parçası olarak madde haline getirilen tabiatın hazin halini ortaya yere seriyor. G8 ülkelerinden bir kısmının karbon emisyonlarının düşürülmesini isteyen Kyoto protokolünü yıllarca imzalamamış olmaları konunun kalkınmayla ilintisine işaret etmez mi? İşte son Amerika'nın yıllarca direnmesi ve artık sanayisi nihayete erdikten sonra sanayileşmesini tamamlayıp artık sanayileşmesini başka ülkelere transfer ettikten sonra, bugün teknolojiye baktığınızda en iyi işte akıllı telefonlara falan bakıyorsunuz. Bu telefonların neredeyse tamamının montaj işlerinin, bir takım parçalarının üretim işlerinin ikinci sınıf, üçüncü sınıf ülkelerde gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Hem iş gücünün hem ham madde kaynağının ucuz olduğu, ulaşılabilir olduğu yerlerde üretimin yapıldığını, bu ülkelerin sanayileşmeyi farklı ülkelere kaydırdığına şahit oluyorsunuz. İşte çevre hassasiyetinin sadece hümanist sınırlarda ele alınmasını dahi kabul edemezken biz, üretim merkezlerinin antroposentrik, insan merkezli anlayışın da dışında sadece üretim kaynaklarının korunmasına yönelik çabaları, su bir üretim kaynağıdır, toprak bir üretim argümanıdır ve bunu korurken de üretimin devamlılığını sağlamak için korumak cümlesiyle tarif edebileceğimiz bir hassasiyetin, bir çevre hassasiyetinin olduğunu görüyoruz. Sadece üretim kaynaklarının korunmasına yönelik çabalar umudumuzu kırıyor aslında. İslam'ın çevre hassasiyetine dair sözü olmadığına, güncel bir fıkıh usule getiremediğine dair realist bir iddia var, gerçekçi. İslam dünyasının en gelişmiş ülkelerinden olan ülkemizin çevre politikalarını Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde belirliyor oluşu da bu söyleme delil oluyor olabilir, delil niteliğinde sayılabilir. Ancak sürdürülebilirlik trenine binen tarafların bu zihinsel yapıya veya zihinsel dönüşüme dur demeden sadra şifa eylemlerde bulunamayacağı bir hakikat. Avrupa sadece sürdürülebilirlik ekseninden baktığında, Türkiye bu müktesebata uyduğunda hakikaten tahribatı durdurma yetisine hiçbir zaman sahip olamayacak. Çünkü temelde çok farklı bir problem, ahlaki bir problem var. Sözümüz burada terakki ile kesişmek durumunda. Dinlerin terakki, kalkınma anlamında kullanıyoruz. Dinlerin kalkınmanın yandaşı gibi, destekçisi gibi sunulmaları bizi bağlamamalı. Daha serbest bir düşünce, bütün duygularımızdan arınarak, kritik ve analitik bir bakışla hususu düşünmek mecburiyetindeyiz. Çok iddialı olabilir fakat İslam böylesine bu günümüzdeki batı tarzı terakkiye manidir. Zira terakki, kalkınma denilen şeyin gayri safi milli hasıladan ibaret sayıldığı bir çağdayız. Bu yükselmenin bir sınırı var mı? Ne kadar yükseleceğiz? Sürekli ilerliyoruz. İhtiyacımız ne kadar gibi sorular retorik mesabesine dahi yükselemeyen, diskur daha çok olan söylem, sadece söylem, eylemsiz bir söylem. Dolayısıyla cevapları üretilememiş sualler. Sonuç olarak ihtiyacın üstünde üretim, israf, israfsa mazlumların üzerinde yürümek, mazlumların üzerinde yükselmek anlamına geliyor. Terakki dediğimiz şey mazlumların sırtına binmek. Bunu bileşik kaplar meselesi gibi düşünebiliriz. Birilerinin sürekli kalkınması birilerini dipsiz bir kuyuya çekiyor. Saadettin Ökten, durumu kalkınma rasyonalitenin umutsuz yoludur. Müslüman milletlerde o tahakküm zinciriyle kalkınmanın zebunu haline geldiler diyerek veciz bir şekilde ifade ediyor. Bu düzende tüketecek bir kitlenin bulunması zaruri. Bugün Türkiye serpiliyor ve tüketiyor. Yarın Afrika serpilir ve o da tüketecek bir konuma gelir. İnsanları işte daha büyük güçler tarafından üretilen teknik ve teknolojiyi satın alabilecek bir güce gelir ve satın almaya devam ederler. İşte bu üretim-tüketim birlikteliği güzelce devam eder. Çevreyi ötekileştirip çevre kirliliği bozulması gibi söylemlerle problemi dışımıza atıp çevreye aitmiş, bizimle alakası yokmuş gibi gören insan merkezli, kendini dünyanın efendisi zanneden modern insan Descartes'in ifadesine alkış tutarak kainat bir makinedir, bozulursa tamir edilir diye dursun, tabiat bu topluluğu yanıltmaya devam edecek. Bilimsel gerçek diye sunulanlar hakikate işaret etmeyebilir. Etrafı kasıp kavuran fırtınalar öngörülemez biçimde kelebeklerle nihayet erebilir. Sonuçta kendi kendisini yenileme gibi bir özellik lütfedilen biz, tabiat, insanın kendi kudretiyle yok etmesi de, tamir etmesi de mümkün olmayan bir vaka olarak, bir varlık veya bir mahluk olarak karşımızda duruyor. İnsan Cenab-ı Allah istemedikçe onu yok edemeyecek. Cenab-ı Allah kendi ellerimizle yaptıklarımızın tamamını değil, mislini değil, sadece bir kısmını ibret alalım ve belki döneriz diye bize tattırıyor. İnsanların dünyada işlediklerinin tam manasıyla karşılıklarının verilmediği aşikar, verilseydi elbette sonumuz gelmiş olurdu. Bu yeşil hareket, çevre tahribatı şeklinde yani insani ahlaki bir satıhta ele alınmadığı müddetçe problemler yalnızca bir vakte kadar tehir edilebilecek. Ancak tehir de karşımıza büyüyen bir sarmal olarak çıkıyor ve çıkacak. Çünkü çevreye yapılan maddi yatırımlar karşılığı maddi olarak alınamayacak ölü yatırımlar olarak görülüyor. Kazancın azalmasını istemeyen üretim merkezleri çevreye yapılan maddi yatırımı da fazla üretimle bir nevi amorte etme gayreti içinde. Daha fazla üretim, daha fazla tahribat, daha fazla tahribat çevreye daha fazla yatırım demek. Ez cümle fasit daire. İslam toplumu olarak farklı bir uygarlığın bize uymayan çerçevesinde debeleniyoruz. Mecradan çıkmış vaziyetteyiz. Bir hayat nizamı olan İslam'ın çevreye özel bir çalışma yapması, ekosentrik bir anlayışı benimsemesini de düşünemeyiz. Bizatihi bu zaten İslam'ın içerisinde. İslam'ın ayrı bir kolu değil, üretilmesi gereken bir şey değil. İslam'ın içinde olan bir davranış modeli. Çünkü tabiat metafizik bir ayetler bütünü. İnsan da dahil olmak üzere Cenab-ı Allah'ın tecelligahı. İman edenler de emin yani güvenilir emanetçiler. İnsanla tabiat arasında bir hiyerarşiden söz edilemez, fakat insan onu korumak ve güzelleştirmekle mesul. Ancak ne davranışlarımız tabii, ne de eylemlerimiz, evlerimiz, şehirlerimiz tabiatla uyumlu. Onu güzelleştiren unsurlar değil bu saydıklarımızın hiçbiri. Kalkınma ve sürdürülebilirliğin ardında sürüklenen, zebunu olan biz, sahip olduğumuz bir ışığı kaybetmiş durumdayız. Son yüzyılda yapılan reformlarla içine kapanan taşıyıcıları şimdi dar-ı bekaya gittiler. Öncülerimiz, bunları kaybettik. Ancak bu ışığı sürdüren insanları bulmak ya da bu ışığı yakalayabilmek için elimizde kalan kadim umdelere sarılıp medeniyeti yorumlayan, ortaya insanlığın faydasına ürünler koyan insanlarla empati yapmak mecburiyetindeyiz. Evet, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.